Merhaba. Psikanaliz Sohbetleri podcast serisinin 77. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüz yas ve melankoli dosyamızın son bölümü olacak. Bir önceki bölümde Freud'un yas ve melankoli metnindeki dikkat çekici bir sözünden bahsetmiştik. Freud melankolide benliğin kayıp nesnenin gölgesinde kaldığından bahsetmişti bize. Bu ne anlama geliyordu biraz bunu tartışmıştık. Sonrasında ise psikanalist Derrien Leader'ın yas süreçlerini, bir yas sürecinde simgeselleştirmenin olması için gereken aşamaları nasıl anlattığını konuşmuştuk. Bugünkü bölümümüze ise şu soruyla başlayacağız. Yas bireysel midir yoksa toplumsal bir tarafı da olan bir olgu mudur? Elbette ikincisi. O halde yasın toplum alanı dahli nasıl olur biraz da ona bakalım. Öncelikle melankolik özdeşleşme sürecine geri döneceğim. Melankolik özdeşleşme süreci zamanla ilginç bir şekilde egonun oluşumunu ve yapısını tarif etmek için de kullanıldı Freud tarafından. Freud'a göre egomuz bitmiş ilişkilerimizden bize kalan izlerden, onların bizler üzerindeki kalıntılarından yapılmıştır. Malzemesi onların imgeleridir. Ego bir tür patchwork gibidir diyebiliriz, böyle yadigarlardan oluşan bir tür patchwork. Hatta Derrien Leader yine şöyle der: "Ne yerseniz osunuz değil, kimi severseniz olsunuz." Yalnız ego basitçe kayıp sonucu değil, o kaybın kaydedilmesiyle inşa edilir. Yani kaybın kaydedilmesi önemli bir mesele. Bu, kaybın işlemden geçirilmesi ve temsil edilmiş olması anlamına gelir. Bunun için de elbette büyük öteki olarak dili ve onun sağladığı gösterenleri kullanacağız. Ve bu temsilleri iletmek için de ötekilere ihtiyacımız olacak. Nihayetinde bir kayıp deneyimi ötekiler tarafından bir tür tanınmayı gerektirir. Birileri tanık olmalıdır ki bu kayıp gerçek kılınabilsin. Deneyimlerimizi birileriyle paylaşmak yetmez. Üçüncü bir kişinin tanıklığı, o deneyimleri doğrulamamız, onu gerçekten yaşadığımızdan emin olmamız için zorunludur. Yani travmatik bir kayıptan sonra korkunç bir şeyin gerçekten de yaşandığı mesajını bir ötekinden almamız gerekir. Bu noktada geçen sene yaşamış olduğumuz deprem felaketini hatırlayabilirsiniz. Yurt içinde yaşayan herkes için bir felaketin yaşanmış olduğu çok netti. Haberlerde hep bunlardan bahsediliyordu veya deprem bölgesi dışında yaşayanlar dahi sokağa çıktığında herhalde hiç trafiğin olmadığını, birçok insanın evine kapanmış olduğunu veya evden çalışıyor olduğunu, belki de çalışmıyor olduğunu, çalışamıyor olduğunu biliyordu. Bir sessizlik hakimdi sokaklara ve insanlar pek ortalıkta yoktu. Bu birkaç hafta boyunca böyle devam etmişti ve toplumsal bir yasın yaşanıyor olduğu, deneyimleniyor olduğu çok barizdi. Seanslarda herkes ne kadar da felaket, ne kadar korkunç bir şey yaşandığından bahsediyordu. Herkes bundan emindi, bunu biliyordu. Ama yurt dışında yaşayanlar için aynı şey geçerli değildi. Eminim ki birçok klinisyen bu benzer gözlemi yapabilmiştir o dönemlerde. Onlar da bir felaketin yaşandığını biliyorlardı, bunu çok derinden hissediyorlardı ama dışarı çıktıklarında, parka gittiklerinde, işe gittiklerinde veya arkadaşlarıyla görüştüklerinde bu felaketin esamesini okuyamıyorlardı insanların söylemlerinden, yüzlerinden. O yüzden bu devasa kayıpla birlikte gelen bu derin hüznü, bu derin kederi ötekilerin gözlerinde okuyamıyorlardı. Orada göremiyorlardı. Yurt dışında yaşayan birçok kişinin bu dönemde çok depresif hissettiğini, çok kederli olduğunu ve çok ketlenmiş hissettiklerini hatırlıyorum. Çevrelerinde akıp giden bir hayat vardı. Ve onlar bu hayata nasıl uyum sağlayacaklardı? Bu onlar için çok büyük bir soru işaretiydi. Bu elbette ki aynı zamanda büyük de bir öfke yaratıyordu. Ve tabii ki uzakta olmanın getirdiği çaresizlik ve suçluluk hislerini de katmak gerekir. Ve tabii ki de tüm bu hislerin gerçekliği çokça sorgulanıyordu. Çünkü bunu teyit edebilecek bir öteki, bir büyük öteki yoktu etrafta. Uzun lafın kısası, yas süreci toplumsal bir iş olmaktan, toplumsal bir süreç olmaktan çıkıp tamamen bireyin omuzlarına yüklendiğinde, tamamen bireysel bir işe indirgendiğinde, ki Freud aslında böyle yapmıştı, onu bireysel bir görev olarak addetmişti, o zaman işin içinden çıkılması çok zor bir hale dönüşebiliyor. Çünkü yas uğraşı özünde bir tür tanınmayı da gerektirir. Bu sebeple cenazelerde bir din görevlisinin simgesel varlığına ihtiyaç duyulur. Ya da yas tutan kişinin ölen kişiyle konuştuğu rüyalar ile kaybettiği kişiyi bir ötekine anlattığı rüyalara aynı gözle bakmayız. Bu tanınma rüyasında basit bir üçgen oluşturularak kayıp kayda geçirilebilir. bir ötekine iletilebilecek bir mesaja dönüştürülebilir. Yani simgesele kaydedilebilir. Örneğin anmaları da düşünebiliriz. Veya bizim kültürümüzdeki mevlitleri. Bu ritüeller ötekilerin hatıralarını taşımamızı sağlarlar ve yas ve kaybın ayrılmaz birer parçasıdırlar. Her ne kadar Freud, yas uğraşının bitişinden bahsetmiş olsa da, yas tutan kişi kayıplarını geride bırakmayı, onları unutmayı istemeyebilir. Çünkü kaybımızın anısına dair bir sadakat besleriz. Bu, giden insanın anısı karşısında benimsenen adeta ahlaki, etik bir tutumdur. Ona bağlılıktır. Sevgi nesnemizi anmaya, bir tür muhtıra gibi onu hatırlamaya ve hatırlatmaya kararlıyızdır. Bu anma, nesnenin ortadan yok oluşunu simgeselde kaydetmeyi gerektirir. Herkes ölen kişinin ardından toplanır. Onun hakkında konuşur, onunla ilgili anılarını paylaşır. Böylece bu kayıt, yani yas süreci, içsel bir pesişik uğraş olmakla kalmaz, toplumsala dönüşür ve ritüellerde ifade edilir. Peki Freud metninde bu çok barizmiş gibi görünen olguyu nasıl görmezden gelmişti? Freud'un makaleyi yazdığı tarihteki konjonktürü göz önüne aldığımızda kamusal alanın dışlanmış olmasına o kadar da şaşırmayabiliriz. Görer ve arkadaşlarının yürüttüğü çalışmada şöyle iddia ediliyor. Batı'da toplu yas ritüellerinin azalması 1. Dünya Savaşı'ndaki toplu katliamlarla ilgilidir. Cesetlerin sayısını tutmanın bile imkansızlaştığı bir dönemde her ölü asker için yas tutmanın, onu anmanın belli ki bir anlamı kalmamıştı. Yas ve melankolinin yazıldığı bu dönem, yasın toplumsal hayattan uzaklaştığı bir döneme denk geliyordu. Aslında bunun hala devam ettiğini söylemek yanlış olmayabilir. Sadece Batı'da değil, diğer coğrafyalarda da toplumsal ritüeller yavaş yavaş terk edilebiliyor. Keder iç dünyada yaşanıyor ve yas dışa vurulmadan tek başına hallediliyor. Tabii bu yas ritüellerinin sağladığı simgesel destekten bireyin mahrum kalmasına yol açıyor. Örneğin, bazı kültürlerde popüler olan ağıtçıları düşünebilirsiniz. Ağıtçılar kişinin kendi acısına erişmesine yardım eder. Toplumsal olan kişisel olanı etkiler. Birbirlerinden ayrı düşünülemezler. Ve bu kişiler profesyonellerdir. Yani onlar ile acı arasında yapay bir mesafe. Yani toplumla birey arasında bir mesafe vardır. Üzüntünün dışa vurumu iyi prova edilmiş yapay bir unsur olarak algılanabilir. Peki, yas süreci hiç sonlanır mı? Onun üzerine eğilip tüm ayrıntılarıyla ele aldığımızda bir süre sonra bu işi başarıyla sonlandırıp onu bir rafa kaldırabilir miyiz? Yas ve melankolide Freud şöyle yazar. Bu sefer alıntılıyorum. Yasta diyor, libidonun nesneye bağlı olduğu anıların her biri masaya yatırılır. Böylece libido kendisini nesneden ayırabilir ve süreç sonunda ego yeniden serbest ve dizginsiz olabilir. İkinci alıntı ise şu. Normal durumda nesneye yatırılan libidonun geri çekilmesi ve yenisine yeniden tahsis edilmesi söz konusudur. Yalnızca patolojik melankoli durumunda kayıp nesne varlığını sürdürür. Nesnenin gölgesi egonun üzerine düşer. Belli ki Freud için bir kaybın üstesinden gelmek mümkündü. Ancak normal yasta bile kayıp nesnenin gölgesinin her zaman egonun üzerine düştüğü söylenemez mi? Freud, kaybedilen bir aşk nesnesinden tamamen kopulamadığını, ondan arda kalan boşluğun doldurulamadığını, bu makalesini kaleme aldıktan birkaç yıl sonra, esasen 1920 yılında, kızı Sophie'nin İspanyol gribi sebebiyle trajik bir şekilde ölmesiyle fark etmiştir. Nesneyi canlı tutan, adeta onu anıtlaştıran ısrarcı bağlılığın nedeni, nesnenin kendisine duyulan aşktır. Freud, yakınını kaybetmiş bir arkadaşına mektubunda şöyle yazar. Böyle bir kaybın ardından hissettiğimiz, şiddetli üzüntünün zamanla geçeceğini, ancak aynı zamanda teselli edilemez kalacağımızı, ve asla yerine koyabileceğimiz bir şey bulamayacağımızı da biliyoruz. Yerini ne alırsa alsın orayı tamamen doldursa bile başka bir şey olarak kalır. Ve böyle de olması gerekiyor. Terk etmek istemediğimiz bir sevgiyi, bir aşkı sürdürmenin tek yolu budur. Genellikle bir kayıp yaşayan kişinin belli bir süre yas tutmasını normal karşılarız. Ama sonrasında o kişiyi kendisini toparlamaya teşvik etmeye çalışırız. Ve bazen de hala atlatamadığı için onları üzülmekle kalmayıp onları ayıplarız. Yasın sonlu bir iş olduğu yargısı günümüzde geçerliliğini korusa da Freud'un kederli arkadaşına yazdığı bir cümlenin özellikle altını çizmeyi faydalı görüyorum. Ve böyle olması gerekiyor diyor Freud. Orada bir şeyin kalması, tamamen unutulmaması gerekiyor. Bir parçanın avutulamaması, teselli edilememesi gerekiyor. Kaybın üstesinden gelip yaşamı devam ettirmektense kaybı hayatın bir parçası haline getirmek. Freud'un bahsettiği şey belki de bu. O zaman Freud'un kendi alıntısına bir güncelleme getirdiğini söyleyebiliriz. Alıntısı neydi? Yasta, libidonun nesneye bağlı olduğu anıların her biri masaya yatırılır, böylece libido kendisini nesneden ayırabilir. Ve süreç sonunda ego yeniden serbest ve dizginsiz olabilir. Güncelleme ile birlikte artık şunu ileri sürebiliriz. Freud'un nesnenin anıların her birinin masaya yatırılması yani temsillerin üzerinden geçilmesi olarak gördüğü yas işi, egonun nesneden kopmasına yani o kişiyi unutmaya değil, ona simgeselde bir anıt inşa etmeye ve böylece onu koruma altına almaya yarar. Şimdi de Lacan'ın yas tarifine gelmiş oluyoruz. Yas süreci, nesnenin imgesel özelliklerini büyük ötekinde yüklü gösterenler yığınında derlemek, sistemleştirmek, kodlamaktır. Suretler yani imgesel düzlemde egoya dayanak olan nesne gösterenlere kaydolur. Acı verici yas süreci işte budur. Bunu biraz daha detaylandıralım. Yasın gerçekle ilgili boyutunda şunu görürüz. Suretin kaybı arzunun nesne nedeni olan A nesnesini açık eder. A nesnesinin gerçeğine en azından bir takım yönlerine maruz kalınır. Bu arada melankoli ile yas arasındaki temel fark da Lacan'a göre burada yatıyor. A nesnesinin gerçeğine maruz kalma durumunda melankolik öznenin nesneye karşı savunmasız olduğu ortaya çıkar. Nesne, yasta olduğu gibi simgesel aracılığıyla anılaştırılamaz, anıtlaştırılamaz, simgesele dökülemez. Bunun yerine gerçekte sonsuza kadar orada kalır. Melankolide olan budur. Yani nesneyi perdelemesi gereken suretlerin çöküşü devam eder ve melankolik için arzunun nesne nedeni olan A nesnesinin üzerindeki suretler perdesi tamamen düşmüştür. Melankolide nesneden ayrılma konusunda bir başarısızlıkla karşılaşırız. Ayrılmamış nesne, gerçeğin bir parçası haline dönüşür. Burada tabii Lacan'cı gerçekten bahsediyorum, büyük harfle yazılan reelden. Böylece özneyi yıkıcılığı karşısında savunmasız bırakır. Gerçek haliyle yani dolayımsız ve işlenemeyen o ham, çiğ biçimiyle bu nesne çok çok travmatiktir öznenin kendisi için. Bu direkt maruz kalınan nesne bir tür toksik aşırı yakınlık uygular.
Bunu çölde 45 derecenin altında, yakıcı bir güneşin alnında, çıplak bir şekilde yatıyor olmak gibi düşünebilirsiniz. Bir de üstüne üstlük orada ozon tabakasının delik olduğunu düşünün. Güneşin ışınlarına direkt maruz kalmak gibi aslında melankoliğin yaşadığı deneyim, nesne karşısındaki deneyim. Buradaki yakıcı güneş elbette ki o travmatik A nesnesi. Ve koruyucu ozon tabakasının olması, belki bazı kıyafetlerin giyilmiş olması, radyasyona karşı, güneş ışığına karşı koruyan bazı kıyafetlerin giyilmiş olması bir simgeselin desteği anlamına gelirdi ama melankolik için maalesef bu söz konusu değil, bir simgesel destek yok. Melankolik dilin ya da büyük ötekinin aracılık etmediği korkunç bir nesnenin gerçeğine karşı edilgen ve mağdur konumdadır. Bu nesne onu adeta paçavra eder. Dolayısıyla Freud'un yas ile melankoli arasında karşılaştırma ve karşıtlıklar yaparak ilerlemesi biraz yanıltıcıdır. Ve aynı zamanda melankolinin ciddiyetini, hatta psikotik doğasını ve toksik nesne karşısındaki o savunmasızlığını es geçebilir. Melankolik sonsuz yastan değil, gerçekteki nesneye kaçınılmaz bir yakınlıktan acı çeker. Istırabı bu yüzdendir. Nevrozda nesnenin ve onun benzerlerinin fallik bir temsili vardır. Melankolide ise gerçek nesneyle karşılaşma söz konusudur. Böylece yas ve melankoli dosyamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başka temalarda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.